Ayrım 19, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 232. Şovun kompartmanı ağır ağır görüş açısına girdi. Kısa süren birkaç saniye kompartmanın içine baktı. Sean pencereye yan dönmüş duruyordu. Öne doğru eğilmişti ve Ruth kollarındaydı. Kadın başını arkaya atmıştı. Başından şapkası düşmüş, koyu renk saçları karmakarışık olmuştu. Ruth gülüyor, beyaz dişleri ve gözleri parlıyordu. Sean öne eğilerek onun açık ağzını dudaklarıyla örttü. Tren geçip gitti. Dirk kolları havada öylece kala kaldı. Sonra kolları ağır ağır iki yanına düştü. Dudaklarının gerginliği geçti ve gözlerindeki ifade de kayboldu. Öylece durarak trenin bayırı tırmanıp ufukta kaybolmasını seyretti. Dirk demir yolundan geçip tepelere giden patikayı buldu. Bir kez başını kaldırıp baş parmaklarıyla yanaklarındaki yaşları sildi. Sonra bezgin bezgin durup ayaklarının dibindeki böceğe baktı. Bir erkeğin baş parmağı büyüklüğündeki böcek simsiyah renkte ve boynuzluydu. Kendisinden üç misli büyük bir inek tezeğiyle uğraşıyordu. Yuvarlak bir top haline getirdiği tezeyi ön ayaklarıyla itmekteydi. Böcek bu tezeyi gizli bir yere götürecek, üstüne yumurtalarını bırakacaktı. Bu yüzden sessiz sedasız çalışıyor, başka bir şeye aldırmıyordu. Dirk çizmesinin burnuyla topağı iterek otların arasına yuvarladı. Böcek amacından yoksun kalarak bir an hareketsiz kaldı, sonra aranmaya başladı. İleriye geriye giderken kalın parlak kabuğunu patikanın sert çıplak toprağına sürüyordu. Böceğin deli gibi aranmasını seyreden Dirk'ün yüzü sakin ve güzeldi. Ayağını kaldırıp topuğuyla böceğe hafifçe bastı. Böceğin topuğu altında kımıldandığını duyuyordu. Sonra topuğuyla böceği ezdi. Kalın kabuk yassıldı, içinden koyu kahverengi bir sıvı püskürdü. Dirk ezilmiş böceğin üstünden atlayarak tepeye doğru gitti. O gece Dirk yalnız başına oturdu. Kollarını bacaklarına dolayıp alnını dizine dayamıştı. Meşe dallarının arasından süzülen ay ışığında bir soğukluk vardı. Dirk'ün vücudunun kazık kesilmesine neden olan duygu kadar soğuktu bu. Yukarıdan gelen ay ışığı Dirk'ün yüz hatlarının mükemmelliğini daha belirli hale koyuyordu. Alnı geniş ve düzgündü. Sadece dudaklar ızdırapla gerilmişti. "Ondan nefret ediyorum." Bu sözleri fısıldarken acıyla gerilen ağzının biçimi değişmedi. "O kadından da nefret ediyorum. Babam artık bana aldırmıyor. Bütün düşündüğü o kadın." Hırsla soluk verdi. Dudaklarının arasından çıkan soluk umutsuzluğunun sesiydi. "Daima ona göstermeye çalışıyorum. Ondan başkasına değil, sadece ona. Fakat o aldırmıyor. Neden anlamıyor? Neden, neden, neden?" Şiddetle titredi. "Beni istemiyor. Umrunda bile değilim." Titreme kesildi. Dudaklarındaki acının yerini nefret aldı. "Ona göstereceğim. Eğer beni istemiyorsa o zaman ona göstereceğim." Daha sonraki sözleri ağzındaki pisliği temizlemek istermişçesine adeta tükürür gibi söyledi. "Ondan nefret ediyorum." Etrafında meşe yaprakları rüzgarda hışırdadı. Dirk ayağı fırlayarak koşmaya başladı. Ay ışığının aydınlattığı yolda Leon Cobb çiftliğinin içlerine doğru gidiyordu. Nefreti yüzünden adımlarını daha da hızlandırmıştı. Hıçkırığı andıran soluğu ayaklarına tempo tutar gibiydi. Kuru batı rüzgarı yüzüne vururken koşuyordu. Bu rüzgara gereksinmesi vardı. İntikam duyguları rüzgara kapılıp gidecekti. Koşarken birden "şimdi göreceğiz" diye bağırdı. "Beni istemiyorsun. Öyleyse benim yerime bunu al." Ağaçlar ve rüzgar uzaktan gelen seslerle ona cevap verdiler. Dirk ikinci yola gelince sağa sapıp 20 dakika kadar koştu. Durduğu zaman kesik kesik soluyordu. "Tanrı hepinizin belasını versin." Kurumuş ağzından sesi bir hırıltı gibi çıkmıştı. Yoldan ayrılıp ağaçların arasına girdi. Bunlar iki yıl önce dikilmiş fidanlardı ve daha seyreltilip araları açılmıştı. Birbirine girmiş dallar ona engel oluyor, tıpkı umutsuz küçük eller gibi onu yakalıyor, elbisesini çekiştiriyorlardı. Fakat Dirk dalları itip ağaçlığın içlerine kadar gitti. Haşin haşin işte diyerek yerleri kaplamış kuru otlarla çıtırdayan küçük dal parçalarının arasına diz çöktü. Parmaklarıyla bu yaprak ve dalları çekiştirerek küçük bir yığın yaptı. Çalışırken bir yandan da hıçkırıyordu. Onun içinde sözleri kesik kesik ve anlamsızdı. kuru, bu kuru öyleyse sana göstereceğim. Sen istemiyorsun. Her şeyi yaptım ve senden nefret ediyorum. Oh baba neden? Ben ne yaptım? Ve kibrit kutusu elinde sallandı. İki kez kibrit çaktıysa da iki seferinde de kibrit elinde kırıldı. Üçüncüsü mavi bir alevle yanarken minik kükürt zerrelerini etrafa saçtı. Sonra siper ettiği avuçlarının içinde sarımsı bir renk aldı alev. Al işte, kibriti toplamış oldu, kuru yaprak ve dalların içine attı, alev titredi. Neredeyse sönüyordu ama sonra bir ot tutuştuğu için alev canlandı. Bir anda kül oldu ot, alev de söndü. Daha doğrusu söneceği sırada kuru bir yaprağı tutuşturdu, alev birden otları sardı. Kuru dal parçaları yanmaya başladı. Bir çıtırtı oldu ve alevler yana doğru yayıldı. Yanan bir toprak yukarıya doğru havalandı. Alevler yüzüne doğru gelirken dört geriledi, artık hıçkırmıyordu. Alev üstünde kalan taze yapraklarla dolu bir dala atlayınca dört baba diye fısıldadı. Rüzgar alevi birden canlandırdı ve turuncumsu altın alevler yandaki ağaca atladı. Baba! Dörk'ün sesi şaşkındı. Ayağa kalkarak endişeyle ellerini gömleğine sildi. Hayır! Dal alev içindeydi şimdi, hem alevler hafif sesle fısıldıyordu. Hayır, Dörk'ün sesi yükseldi. Aslında böyle yapmak istememiştim. Fakat sözleri tabanca atılır gibi patlamalara neden olan alevler ve korkunç bir homurtu halini alan fısıltı arasında kayboldu. Dörk dur diye haykırdı. Oh tanrım, böyle yapmak istemedim. Hayır, hayır. İleriye fırlayıp parlak turuncu bir ışıkla yanmakta olan dalı deli gibi tekmeledi. Bu yüzden dal paralandı ve alevler belki 50 yere birden yayıldı. Hayır, durun, ne olur durun. Yanan ağaca saldırdıysa da ısı yüzünden gerilemek zorunda kaldı. Dörk başka bir ağaca koşup yapraklı bir dal kopardı, bununla alevlere saldırdı. Alevlere vuruyor, dumanlar ve ateş içinde hıçkırıyordu. Batı rüzgarında keyifle gürleyen kırmızı turuncu alevler ağaçların arasına yayılarak Dörk'ü dumanlarla küllerin arasında yalnız bıraktılar. Ah baba, üzgünüm, böyle bir şey yapmak istemedim.
49. bölüm. Bir panjur rüzgarda hafifçe vuruyordu ama Michael Courtney'in uyuyamamasının tek nedeni bu değildi. Kendisini kapana sıkışmış, kıramayacağı bağlar yüzünden zincirlenmiş gibi hissediyordu. Çevresindeki Theonis Kral'ın karanlık boğucu varlığını fark ediyordu. Burası bir hapishane, acılar ve nefretle dolu bir yerdi. Michael yatağında huzursuz huzursuz kımıldarken panjur vuruyor vuruyordu. Üstündeki tek çarşafı atıp kalkınca yerdeki tahtalar gıcırdadı. Michael, yanından gelen ses sert ve kuşkuluydu. Evet anne. Nereye gidiyorsun sevgilim?
Bir panjur açık kalmış, onu kapatacağım.
Üstüne bir şey giy canım, soğuk alma. Boğulacak gibi olan sıkıntısından terleyen Michael, bu evden kurtulup rüzgarın ve gecenin serin bağımsızlığına kavuşması gerektiğini anlıyordu. Sessiz sedasız ve çabucak giyindi. Çizmelerini eline alarak uzun koridordan usulca geçip ön kapıdan geniş verandaya çıktı. Panjuru bularak kapattı, sonra ön basamaklarda oturup çizmelerini giydi. Tekrar kalkıp çimenlikte ilerledi. Theonis Kral'ın bahçelerinin en alttaki terasında durdu. Batı rüzgarı hızla esiyor, ağaçları sallıyordu. Rüzgarın huzursuzluğu onun sıkıntısını daha da arttırmıştı. Onun için vadiden kaçmalı, hendeğin üst tarafında kalan yüksek topraklara çıkmalıydı. Hızla yürüyerek ahırlara yaklaştı. Fakat ahır avlusunda birden durdu. Leon Kop'un uzaktaki tepelerinin orada bir pırıltı, turuncu bir pırıltı vardı. Michael koşmaya başladı. Seyislerin bölümünün önünden geçerken bağırdı. Bir bölmeyi açıp asılı olan gemi kapatarak atının yanına koştu. Telaşından elleri acemileşmişti. Gemi hayvanın dişlerinin arasına zorla sokarak yanak kayışının tokasını taktı. Atı avluya çıkardığında iki seyis orada uykulu uykulu duruyordu. Michael eliyle tepeleri işaret etti. ''Yangın, herkesi çağırın, hepsi yardım etmeye gelsin.'' Atının çıplak sırtını atlayarak seyislere baktı. ''Bu çevreden herkesi getirin, katır arabasıyla gelin, mümkün olduğu kadar çabuk gelmelisiniz.'' Sonra kısrağının sağrısına topuğuyla vurarak avludan çıktı. 20 dakika sonra hendeğin üst tarafındaydı Michael. Kısrağı soluk soluğa kalmıştı. 5 mil ileride parlak ay ışığında bile pırıltısı seçilen bir yangın vardı. Lyon Kop çiftliğindeki ağaçlar yanıyordu. Bunun tam üstünde de rüzgarla yükselip genişleyen ve yıldızları saklamaya çalışan kara bir bulutu görüyordu.
Oh tanrım, Sean amca!
Michael'ın ağzından can acısını andıran bir feryat gibi çıktı bu sözler. Yine ilerlemesi için kısrağını zorladı. Hayvanı Babcon ırmağına sürdü. Sonra karşı kıyıya çıkıp tepelerin arasına daldı. Michael Lyon Kop'un kapısından geçip avluya girdiğinde dört nala yol alan kısrak sendelemeye başlamıştı. Orada arabalar ve baltalar taşıyan pek çok zenci vardı. Michael kısrağın dizginlerini şiddetle çekince hayvan az kalsın devriliyordu. Sean'un özel uşağı olduğunu bildiği iri Zulu'ya ''Nikosi nerede?'' diye aykırdı.
''Peter Marisburg'a gitti.''
Michael atının üstünden kayarak inip hayvanı serbest bıraktı. ''Yardım istemek için köye adam yolla.''
''Zulu bu yapıldı.'' diye karşılık verdi.
''Sığırlar üst taraftaki ağırlardan almalı, atları ahırlardan çıkarmalıyız. Yangın bu tarafa gelebilir.''
''Bu işleri yapmaları için bütün karılarımı yolladım.''
''Öyleyse iyi yapmışsın, haydi gidelim.'' Zulular arabalara koşup uzun saplı baltaları kapıyorlardı. Michael ile Embeyane en öndeki arabaya atladılar. Michael dizginleri yakaladı. O anda iki atlı dört nala avluya daldı. Karanlıkta yüzleri seçilmiyordu.
''Michael kimsiniz?'' diye bağırdı. ''Broster ve Van Wyk.''
Onlar en yakın komşulardı. ''Tanrı'ya şükürler olsun. Siz de öbür arabalar alır mısınız?'' Adamlar atlarından atlayıp koşarak Michael'ın yanından geçtiler. Michael bacaklarını iyice aralayıp omuzlarını arkaya vererek kırbacı en öndeki katırların kulaklarına doğru şaklattı. Hayvanlar ileriye atıldılar ve araba sallana sallana avludan çıktı. Böyle konvoy halinde çiftliğin ana yolundan giderlerken çocuklarını almış olan Zulu kadınlarının çiftlik evine doğru yürüdüklerini gördüler. Kadınlar tatlı sesleriyle onları selamlayıp erkeklerine de başarılar dilediler. Fakat Michael onları duymadı bile. Gözlerini Sean'un ağaçlarının tam ortasında yükselen kızıl alev duman sütuna dikmiş ayakta duruyordu. Yanında Embeyane konuştu.
''İki yıl önce diktiğimiz ağaçların orada çıkmış yangın ama giderek daha büyük ağaçlara yaklaşıyor. Yangını orada durdurmayı umamayız.''
''Öyleyse nerede?''
''Bu tarafta daha genç ağaçlar ve geniş bir yol var. Orada deneyebiliriz.''
Michael adın ne diye sordu.
''Embeyane.''
''Ben Michael'ım, Nikosi'nin yeğeni.''
''Embeyane biliyorum.'' diye başını sallayarak devam etti. ''Bundan sonraki yolların kesiştiği yerden dön.''
Dört yol ağzına geldiler. Önlerindeki bölümde genç ağaçlar vardı. Bir erkeğin kolu kalınlığında 3 metre boyunda sık yapraklı ve dalları birbirine girmiş ağaçlardı. Bunların epey gerisinde kalan ulu büyük ağaçlara doğru ilerliyordu alevler. Bu durumda bir saate kalmadan yangın bu ağaçlara erişecekti. Böyle bir yangın karşı konulmazsa alevler 9 metre genişliğindeki bir yolu atlayıp geçerdi. Onun için genç ağaçlardan bir kısmını kesip aradaki açıklığı en az 6 metreye çıkartmaları gerekliydi. Michael arabayı yoldan çıkarıp dizginleri çekerek katırları durdurdu. Aşağıya atlayıp yaklaşan diğer arabaları karşıladı.
200 metre kadar girin, sonra adamlarınıza yangın tarafında kalan ağaçları kestirin. Yolu genişletmemiz gerekiyor. Ben adamlarımla buradan başlayacağım.
Van Wyk, tamam diye karşılık verdi.
Bay Broster, siz de bu bölümün sonuna gidin ve ağaçları keserek bu tarafa doğru gelin. 9 metrelik yerdeki ağaçları kesin.
Broster gerisini dinlemeye gerek duymadan arabasını sürdü. Michael'ın babası yaşındaki bu adamlar hiç tartışmadan onun emir vermeye hakkı olduğunu kabul etmişlerdi. En yakındaki Zulu'nun elinden baltayı kapan Michael, genç ağaçlara doğru koşarken bağırarak emir verdi. Adamlar onun peşinden koştular. Michael bir ağaç seçip ayaklarını açarak durdu ve baltayı salladı. Ağaç sarsıldı, darbenin etkisiyle yapraklar yağmur gibi genç adamın üstüne yağdı. Michael bu kez yön değiştirerek ağaca öte yandan vurdu. Keskin balta yumuşak kütüğe gömüldü. Ağaç öbür yana yatarken inler gibi bir ses çıktı. Michael devrilen ağacın yanından geçerek bir ötekine yaklaştı. Etrafında Zulular yol boyunca yayılmışlardı. Balta darbelere gecede yankılar yapıyordu. Bunu izleyen yarım saat içinde 4 araba hızla geldi. İçleri adam dolu arabaları Sean'un komşuları sürüyordu. Sonunda 300'e yakın insan Shaw'nun sevgiyle dikip özenle baktığı genç ağaçları baltayla devirmeye koyuldular. Adamlar omuz omuza vermiş, sessiz sedasız ve telaşla baltaları indiriyor, devrilen genç ağaçlara basarak ilerliyorlardı. Bir ara bir adam acıyla bağırdı. Michael başını kaldırınca iki Zulu'nun hatalı bir balta darbesi yüzünden bacağının yarısı kopmuş bir diğerini yola doğru götürdüklerini gördü. Sonra birden rüzgar yanık kokusunu ve dumanları getirdi. Michael durup yukarıya baktı. İki yanındaki adamlar da işi bırakmışlardı. Alevler onların terden sırılsıklam olmuş çıplak vücutlarını aydınlatıyordu. 120 metre genişliğindeki alevler ağır ağır onlara yaklaşıyordu. Ağaçlar yanan bir çam ormanındaki gibi patlayıcı beyaz bir ışık çıkarmıyorlardı. Turuncu ve koyu kırmızı korkunç alevler, yükselen dumanlar ve durmadan kıvılcımlar sıçratarak yaklaşıyordu yangın. Sıradaki baltaların sesleri yavaş yavaş durdu. Adamlar kendilerine yaklaşan bu korkunç afete baktılar. Yangın onların yüzlerini iyice aydınlatıyor, duydukları korkuyu ortaya koyuyordu. Artık sıcaklığı da duyuyorlardı. Rüzgarla gelen korkunç ısı alevlerin ilerisindeki bitkileri kurutuveriyordu. Birden bir rüzgar kapkara dumanları hareketsiz duran adamların üstüne yolladı. Birbirlerini görmelerini engelledi. Bu duman geldiği kadar hızla geçti ve adamların öksürmelerine, soluk almaya çalışmalarına neden oldu. Michael geri diye haykırdı, yola dönün. Bu bağırmayı sıradaki adamlar tekrarladılar. Bellerine kadar çıkan otların arasından zorlukla geçerek yolda küçük sessiz gruplar oluşturdular. Ellerinde baltaları aciz aciz duruyorlardı. Yaklaşan alevler ve dumandan korktukları belliydi. Michael yangını söndürmek için dal kesin diyerek onların uyuşukluğunu giderdi. Kenara sıraladın. Yolda hızla ilerleyerek adamları sıraya soktu. Zincirleri tehdit ediyor, içinden de kendi korkusuna küfrediyordu. Haydi gelin, alevler devrilen ağaçlara gelince yere inecektir. Yüzlerinizi gömleklerinizle örtün. Hey sen, orada öylece durma. Her adam yenilenen bir kararlılıkla yeşil bir dal kapıp yine yolun kenarında sıraya girdi. Etrafı gündüze çeviren alevlerin ışığında sessiz sedasız durdular. Kara yüzler ifadesizdi. Beyazlarsa sıcaktan ve telaşla çalışmaktan kızarmıştı. Michael Ken Broster'ın yanına varınca acaba bunları kurtarmamız diye başladı ama birden sustu. Sormayı istediği sorunun cevabı yoktu. Bunun yerine daha şimdiden 12.000 dönüm kaybettik dedi. Ama yangını burada önleyemezsek kötü. İkisi de irade dışı bir hareketle gerideki ulu ağaçlara baktılar. Broster duymadığı bir güvenle konuştu. ''Yangını burada kontrol altına alacağız.'' Michael haklı olduğunu umarım diye fısıldadı. Sonra Broster birden aykırdı. ''Oh tanrım bak!'' Michael bir an kırmızı ışık ve kara dumanlar yüzünden kör gibi oldu. Yangın düzgün ilerlemiyordu. Bazı yerlerde dev üçgen biçimi alevler ileriye saldırıyor, geride sıcakta kuruyan kahverengileşen ağaçlar bırakıyordu. İşte bu geride kalan alevsiz yerlerden birinde devrilip ezilmiş dallarla atlar arasında sendeleyen bir adam vardı. Michael Allah kahretsin kim diye başladı. Adam tanınacak gibi değildi. Gömleğini lime lime eden dallar yüzünü de kanlı bir maske haline getirmişti. Yola doğru bitkin bitkin iki adım attı, sonra yere devrilip yaprakların altında kayboldu. Embeyane'nin sesi alevlerin homurtusunu bastırarak yükseldi. Nikosina! Dirk Courtney! Michael ileriye atıldı. Michael'ın yüzünü yakan sıcak acı vericiydi. Dirk'ün yattığı yerde kim bilir sıcak nedenli korkunçtu. Alevler avlarının aciz olduğunu bilir gibi genci kül etmek için hevesle, heyecanla ileriye atıldılar. Onların elinden avlarını almak için gidecek olan kimse ateşin korkunç öfkesiyle karşılaşacaktı. Michael otların arasına dalarak Dirk'ün mecalsiz debelendiği yere gitti. Alevler öldürmek için onu sarmışlardı. Embeyane Michael'ın yanında koşuyordu. Embeyane geri çekil diye haykırdı. Bu iş için sadece birimize gerek var. Fakat Michael cevap vermedi ve yan yana otların arasından geçtiler. Çocuğa ilk erişen Embeyane oldu. Onu kaldırdığı gibi yola doğru döndü. Fakat bir adım atıp yere kapaklandı. Birbirine girmiş dalların arasında zorlukla doğruldu. Zulu'nun büyük gücü bile bu cehennem sıcağında yetersizdi. Embeyane ağzını açmıştı. Parlayan kara yüzünde pembe bir mağara gibi duruyordu bu ağız. Soluk almaya çalışırken göğsü delinir gibi oluyordu ama boğazından içeriye giren kızgın bir sıcaktı. Michael korkunç sıcakta ona erişebilmek için kendisini ileriye attı. Kızgın sıcakta yüz derisinin gerildiğini, gözlerindeki nemin kuruduğunu hissediyordu. ''Bacaklarını ben tutayım.'' diye bağırarak Dirk'e uzandı. Birden gömleğinde sanki ütüden yanmış gibi büyük kahverengi bir leke belirdi. Kumaşı kavuran sıcak içe işleyerek korkunç bir acı verdi ona. Dirk'ü aralarına aldılar ve daha 6 adım attıkları sırada Michael takılarak düştü. Embeyane de onunla birlikte yere kapandı. Kalktıklarında da etrafları çevrilmişti. İki alevden dil yanlarındaki devrilmiş ağaçlara erişmişti. Ağaçların devrilmiş olması alevlerin hızını kesip hafiflemelerine neden olmuştu. Fakat o sırada esen rüzgar yine alevleri körüklemiş ve onların birbirlerine doğru dönmelerine yol açmıştı. Böylece Embeyane ile Michael'ın etrafında zıplayan, dans eden alevlerden bir çember oluşmuştu. Boğazı yanıp şişen Michael, ''Buradan geçmeliyiz.'' diyebildi. ''Bu alevleri aşmalıyız.'' Kendilerini çevreleyen alev duvarına doğru gittiler. Adamların onlara yol açmak için vurarak alevleri söndürmeye çalıştıklarını hayal meyal görüyordu. Embeyane sadece bir kasık bağı takmıştı. Michael'ınki gibi vücudunu koruyacak pantolonu, ceketi, çizmeleri yoktu. Zulu gücünün sınırına gelmişti. Taşıdıkları çocuğun üstünden Michael'a bakan Embeyane garip bir şey gördü. Michael'ın saçı yavaş yavaş kırılmaya, sonra duman çıkarmaya başladı. Saç eski bir paçavra gibi tütüyordu. Michael can acısıyla haykırdı. Bu korkunç ses alevlerin homurtu ve çatırtısını bastırdı. Fakat o can havliyle haykırış vücuduna depolanan son gücü kullanmasına neden oldu. Sanki bez bir bebekmiş gibi Dirk'ü Membeyane'nin elinden kapıp omuzuna vurarak alevlere saldırdı. Alevler beline kadar çıkıyor, koşarken açlıkla ona saldırıyorlardı. Dumanlar da çevresinde dönüyordu. Ama Michael çemberi yarmıştı. Alevlere vuran Zulu'lara Embeyane'ye yardım edin diye bağırarak kendini yola attı. Dirk'ü yere bırakıp çıplak elleriyle üstündeki alevlere vurdu. Çizmeleri kömürleşmiş, elbisesi belki bir düzine yerden tutuşmuştu. Alevleri söndürmek için tozlu yolda deli gibi yuvarlanıyordu. İki Zulu Membeyane'ye yardıma gitti. Atsız iki zenci, iki işçi, önemi olmayan adamlar. İkisinin de çizmesi yoktu. Bitkin bitkin kendilerine doğru sendeleyen Embeyane'ye yetiştiler. Dev zencinin iki tarafına geçerek onu yola çıkardılar. O sırada Michael yolda dizlerinin üstünde doğrulmuştu. Büyük acı duymakla birlikte korkunç bir merakla zencilere baktı. Zulular Embeyane'yi sanki kömür gibi aralarına almış çekiyor, çıplak ayaklarının altındaki alevlerden etrafa kıvılcım bulutları yükseliyordu. Sonra dumanlar onları kapladı, gözden kayboldular. Michael hırıltılı sesle Embeyane diyebildi ve ona gitmek için kendisini zorlayarak kalktı, sonra içini çekti. Oh Tanrım, Tanrı'ya şükürler olsun. Embeyane ile Zululardan biri dumanların arasından sendeleyerek çıkıp kendilerini bekleyen adamların kollarına atıldılar. Hiç kimse öteki Zulu'yu almaya gitmedi. Aradan 2 saat geçip şafak söktükten sonra yangın yolda durulup büyük ağaçlar kurtuluncaya dek kimse o zenciyi kurtarmaya yeltenmedi. Ondan sonra Ken Broster küçük bir grubu kara bir çölü andıran ve hala kızgın küllerle dolu olan yere götürdü. Zulu'yu yüzüstü yatar buldular. Ancak toprağa değen yerlerinin bıraktığı izden bir zamanlar o karaltının bir insan olduğunu anlamak mümkündü. 19. ayrımın sonu. Sayfa 245.